Ayrım 10. Günübirlik hayatlar, gerçek psikoterapi öyküleri. Irvin Yalom, sayfa 145. 8. Git kendine bir ölümcül hastalık bul, eli için. Yazmak için bir aylığına Hawaii'ye kapandığım dönemde hastam Ellie'den gelen şu e-posta beni dehşete düşürdü. Merhaba Irv, sana yüz yüze değil de bu şekilde veda etmek zorunda kaldığım için üzgünüm. Geçtiğimiz hafta belirtilerim iyice kötüleyince daha çabuk ölmek ve daha az acı çekmek için yeme içmeyi gönüllü olarak kesmeye karar verdim. 72 saate aşkın bir süredir hiçbir şey içmedim. Okuduklarıma ve duyduklarıma göre yakında solmaya başlarım ve en fazla 2 hafta içinde de ölürüm. Kemoterapimi de sonlandırdım. Hoşça kal Irv. Ellie'nin kanserden öleceğini çalışmamızın başından beri biliyordum ama yine de bu mesaj beni sarsmıştı. Bilgisayarımı kapattım, yazılarımı bir kenara ittim ve okyanusu seyredaldım. Ellie birkaç ay önce yine bir e-postayla hayatıma girmişti. Sevgili Doktor Yalom, bir yıl kadar önce San Francisco Marş Tiyatrosu'ndaki röportajınızı dinledim ve danışmak için harika bir isim olduğunuzu hemen fark ettim. Ayrıca Güneşe Bakmak kitabınızı da beğendim. Durumum şu, 63 yaşındayım ve ölümcül bir hastalığım var. Tekrarlayan yumurtalık kanseri. İlk tanı 3 yıl önce konulmuştu. Şu an fiziksel açıdan hayli iyi hissediyorum. Ne var ki hastalığı kontrol altında tutmak için her tür kemoterapi ilacını tek tek deneme evresindeyim. Ve listeden elenen her ilaçla birlikte sonumun yaklaştığını sezebiliyorum. Bu koşullar altında en iyi nasıl yaşayabileceğimi bulabilmek için yardım almak istiyorum. Sanırım ölümü fazla düşünüyorum diyeceğim ama hayır, bundan eminim. Devamlı bir terapi düşünmüyorum ama belki bir veya iki seans olabilir. Ellie'nin e-postasını tatsız veya sıra dışı bulmamıştım. Dil ve noktalama konusundaki titizliği hariç. Ölümcül bir hastalığı olan bir iki hastam hep olur. Kısa süreli danışmanlıkta bile onlara değerli bir şey sunabileceğimden zamanla iyice emin oldum. Hemen yanıt yazarak bir sonraki haftaya bir randevu önerdim. Adresimi ekledim ve ücretim hakkında bilgilendirmede bulundum. San Francisco'da ofisimin kapısında kanter içinde kalmış, katladığı gazeteyi yelleyerek kendini serinletmeye çalışır bir halde belirdiğinde ilk sözcükleri "Su lütfen" olmuştu. Mission bölgesindeki evine yakın bir yerden geçen otobüsü kaçırmamak için koşmak zorunda kalmış. Ardından da Russian Hill'in tepesindeki ofisime uzanan dik merdivenleri tırmanmıştı. İlerleyen yaşını gösteren, 1.60 boylarında taranmamış saçları, biçimsiz kıyafetleri, takısız ve makyajsız oluşuyla biraz bakımsız diyebileceğimiz bir kadındı. Ellie bana solmuş bir çiçek çocuğu andırıyordu. 60'lardan gelen efkarlı bir mülteci gibiydi. Dudakları çatlamıştı, yüzü yorgun, belki biraz da umutsuzdu. Gözleri ise o kocaman kahverengi gözleri ışıl ışıl parıldıyordu. Bir bardak buzlu su getirdim ve onun oturacağı koltuğun yanındaki sehpaya bıraktım. Sonra da geçip karşısına oturdum. Buraya çıkmanın zor olduğunu biliyorum, o yüzden hiç acele etmeden soluklan, serinle, hazır olduğunda başlayalım. Hiç zaman kaybetmedi. Birkaç kitabınızı okumuştum. Şu an burada ofisinizde olduğuma inanamıyorum. Bu kadar çabuk yanıt verdiğiniz için size minnettarım. Bana hakkında bilmem gerekenleri ve sana nasıl yardımcı olabileceğimi anlat. Ellie, tıbbi geçmişini anlatarak başladı ve yumurtalık kanserinin seyrini mekanik bir dille anlattı. Kendi sözcüklerinden kopuk bir hali olduğu yorumunu yaptığımda başıyla onaylayarak bazen otomatik pilota geçiyorum. Bu filmi kafamda defalarca oynattım. Defalarca ama sonuçta, diye ekledi tereddütle, size yardımcı olmaya çalışıyorum. Tıbbi geçmişimi bilmeniz gerektiğini biliyorum. Bunu bilmeye mecbursunuz. Ama yine de beni bir kanser hastası olarak tanımlamanızı istemem. Böyle bir şey yapmayacağıma söz veriyorum Ellie. Sen yine de bana biraz daha bilgi ver. E-postanda çok sayıda kemoterapi ilacı denediğini ancak sonuç alamadığını yazmışsın. Onkoloğun ne diyor? Hastalığın hangi seviyede? Bir ay önceki son randevumda bana seçeneklerimiz tükeniyor demişti. Onu iyi tanıyorum. Uzun süredir tedavimi o yürütüyor. Onun o steril, şifreli konuşma tarzına aşinayım. Aslında şöyle demek istiyordu. Bu kanser seni çiğ çiğ yiyor Ellie ve ben bunu durduramam. Ne kadar yeni ilaç varsa denedi ve hepsi kısa bir süre işe yarasa da zamanla etkisini tamamen yitirdi. Bir önceki randevumda bana net bir bilgi vermesi için epey baskı yaptım. Biraz kıvrandı. Çok rahatsız ve mutsuz görünüyordu. Ona baskı yaptığım için kötü hissettim. Aslında çok iyi bir adam. En sonunda bana üzgünüm ama en fazla bir yılım var sanırım diye yanıt verdi. Bunu duymak zordur Eli. Bir bakıma evet, epey zordu. Diğer yandan ise rahatladığımı söyleyebilirim. Tıptan nihayet net bir cevap alabilmenin verdiği bir rahatlıktı bu. Ölümün yaklaşmakta olduğunu zaten biliyordum. Dolayısıyla bana bilmediğim bir şey söylemedi aslında. Sonuçta 2 yıl önce de bana bu kanseri yenmemin neredeyse imkansız olduğunu söylemişti. Bu süreç içerisinde farklı duygular arasında gidip geldim. İlk başta kanser sözcüğünden tiksiniyordum. Beni dehşete düşürüyordu. Alt üst ediyordu. O dönemleri hatırlamak zor ama doğuştan yazar olduğum için hepsini bir yerlere karalamıştım. İsterseniz size e-postayla gönderebilirim. Görmeyi çok isterim. Sahiden de istiyordum. Elinin zihninin alışılmadık ölçüde berrak olduğunu, kendini çok iyi ifade ettiğini düşünmüştüm. Ölümle ilgili konuları bu kadar açık konuşan hastalara pek sık rastlanmaz. Zamanla, diye sürdürdü sözlerini, bu dehşet hafifledi ama kanserin nasıl bir şeye benzediğini zihnimde canlandırdığımda veya internette saatlerce kanserli yumurtalık fotoğraflarına baktığımda hala korkuyorum. Acaba giderek büyüyor mu? Acaba patlayacak mı? Kanser tohumları tüm karın boşluğuma yayılacak mı diye merak ediyorum. Elbette tüm bunlarla ilgili yalnızca tahmin yürütebiliyorum ama bildiğim kesin bir şey varsa o da kısıtlı zaman kavramının yaşam planımı değiştirdiğidir. Ne bakımdan bir değişiklik oldu? Pek çok bakımdan. Öncelikle paraya bakışım değişti. Pek param yok ama olanı da harcayabilirim diye düşünüyorum. Zaten hiçbir zaman çok varlıklı olmadım. Hayatımın çoğunu bilim yazarlığı ve editörlük yaparak, düşük maaşlı işlerde çalışarak geçirdim. E-postandaki noktalama işaretleri konusundaki titizliğini şimdi anladım. Evet, e-postaların dili katletmesinden nefret ediyorum. Elinin sesindeki duygu tonu yükselmişti. Noktalama, gramer, güzel cümleler kimsenin umurunda değil. Bırakırsanız bu konuda sabaha kadar konuşabilirim. Kusura bakma, benim yüzümden konudan saptık. Parayla ilgili tutumlarından bahsediyordun. Aa evet, hiçbir zaman çok para kazanmadım ama bu benim için bir mesele de olmadı. Evlenmediğim ya da çocuğum da olmadığı için ben öldükten sonra bu paranın kalmasının bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Hal böyle olunca onkoloğumla son görüşmemizden sonra büyük bir karar verdim. Bu paranın hepsini gözden çıkarıp bir arkadaşımı da yanıma alıp Avrupa'da hep görmek istediğim yerlere gideceğim. Büyük bir tur olacak bu, birinci sınıf bir savurganlık. Elinin gözleri parıldadı ve sesi canlandı. O günün gelmesini heyecanla bekliyorum. Sanırım bu da bir tür kumar ve ben tüm paramı doktorumun haklı olduğu varsayımına yatırıyorum. O bana 1 yıl dedi ama ben ne olur ne olmaz diye 1,5 yıl beni idare edecek bir parayı kenara koydum. Kalanını da bu seyahatte harcayacağım. Çok eğlenceli olacak. Peki ya doktorun yanılıyorsa, ya daha da uzun yaşarsan? Yanılıyorsa o zaman teknik bir jargon kullanmamın kusuruna bakmazsanız, boku yedim demektir. Elinin yüzünde kocaman, muzip bir gülümseme belirdi. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Oynadığı bu kumar beni heyecanlandırmıştı. Ben de bahis oyunlarını severim. Arkadaşlarım ve hatta çocuklarım beyzbol ya da futbol oyunları üzerine bahse girmek istediklerinde asla hayır demem. Arada bir at yarışlarına giderim ve poker oynamaktan da büyük keyif alırım. Tüm bunlar bir yana, elinin seyahat planı da hoşuma gitmişti. Zihninin ne kadar meşgul olduğunu anlattı. İyi günlerim de oluyor ama çoğu zaman gelecekte nasıl görüneceğimi düşünüyorum. Zayıf, çöküşte, ölümün kıyısında. Kendime sık sık sona geldiğimde yanımda birileri olsun isteyecek miyim? Yalnız kalmaktan korkacak mıyım? Başkalarına yük olacak mıyım diye soruyorum. Bazen can çekişen bir hayvan gibi hissediyorum ve bir mağaraya saklanıp tüm dünyadan saklanmayı düşünüyorum. Yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşamayı sevmiyorum ve bazen eskiden yaptığım gibi kocaman bir ev kiralayıp yeni ev arkadaşları edinmeyi düşünüyorum. Ama şimdi bunu nasıl yapabilirim ki verdiğim ilanda, ''Aa bu arada yakında kanserden öleceğim.'' diye belirttiğimi düşünsenize. İşte kötü günlerde böyle şeyler düşünüyorum. Ama dediğim gibi iyi günler de oluyor. Peki ya, iyi günlerde nasıl düşünüyorsun? Sık sık dönüp kendime bakarım. Kendime, nasıl gidiyor Eli diye sorarım. Kendime, kendi hikayemi anlatırım. Bana iyi gelen bakış açılarını hatırlatırım. Mesela şimdi hayattayım. Hayatın içinde olmaktan memnunum. Geçen yılki gibi korkudan felç olmuş durumda değilim. Ama arka planda giderek büyüyen bir karanlık var. Ölümcül bir hastalığım olduğunun her daim farkındayım. Bu karanlık hep orada mı? Hep orada. Sabit ve hiçbir yere kımıldamıyor. Hamile bir arkadaşımla buluştuğumda, hemen bebeği doğduğunda yaşayıp yaşamayacağımı hesap ediyorum. Kemoterapi de beni çok kötü yapıyor. Bazen kendime değer mi diye soruyorum. Dozu düşürmeyi, 2 ay daha yaşasam da daha iyi hissedeceğim bir ayara getirmeyi düşünüyorum. Yani 12 ay kötü yaşayacağıma 9-10 ay yaşayayım ama iyi yaşayayım. Başka bir şey daha var. Bazen sahip olmadığım hayatın yasını tuttuğumu düşünüyorum. Galiba pişmanlıklarım var. Bu cümle hemen dikkatimi yakaladı. Pişmanlıkları daha derinlemesine araştırmak konuşmayı her zaman derinleştirir. Ne tür pişmanlıklar Eli? Sanırım yeterince cesur olmamakla ilgili pişmanlıklar. Cesur derken nasıl yani? İç çekti ve bir dakika kadar düşündü. Fazla içe dönüyüm. Hep saklandım. Evlenmedim. İş yerinde kendimi savunmadım. Zam istemedim. Hiç sesimi çıkarmadım. Sesindeki o özlemlerin ve üzüntünün peşinden gitmeyi düşündüysem de daha cesur bir yol izlemeye karar verdim. Eli, bu sana tuhaf bir soru gelebilir ama yine de sormak istiyorum. Sence bugün benimle olan görüşmende yeterince cesur davrandın mı? Riske girmiştim. Eli bana karşı dürüst davranmıştı ve zor şeylerden bahsetmişti ama adını koyamadığım bir nedenden dolayı aramızda bir tür mesafe olduğunu hissediyordum. Belki de bu benim hatamdı. Her halükarda tam bir iletişim içinde değildik. Buna bir çare bulmak istiyordum. Ölümcül hastalığı olan insanların çoğu kendini soyutlanmış hisseder ve diğer insanların onlarla aralarına mesafe koyduğuna inanır. Bu algının burada da tekrarlanmasına engel olmak istiyordum. Görüşmenin akışını yeniden şu ana yönlendirmek, terapist ile hasta arasındaki bağı güçlendirdiğinden hemen her zaman terapiyi yeniden canlandırır. Bu soruyu Eli'yi şaşırtmıştı. Kendi kendine burada yeterince cesur davrandım mı diye 2-3 defa mırıldandı. Düşünmek için kapattığı gözlerini bir süre sonra aniden açtı ve dosdoğru bana bakarak kendinden emin bir tavırla yanıtını ortaya koydu. Hayır, kesinlikle cesur davranmadım. Peki, burada cesur davransaydın bana ne derdin? Neden benden bu kadar çok para alıyorsunuz? Bu kadar parayı ne yapacaksınız derdim. Afallamıştım. Sıklıkla yaptığım üzere, sözcüklerimi kasten varsayımsal bir anlam taşıyacak şekilde şekillendirerek onu cesur olmaya teşvik etmiştim ama bu kadar yararlı, yumuşak başlı, tatlı tatlı konuşan, onu görmeyi kabul ettiğim için bile son derece minnettar hisseden bir kadından böylesine dobra bir yanıt alacağını. Afallamıştım. Sıklıkla yaptığım üzere, sözcüklerimi kasten varsayımsal bir anlam taşıyacak şekilde şekillendirerek onu cesur olmaya teşvik etmiştim ama bu kadar yararlı, yumuşak başlı, tatlı tatlı konuşan, onu görmeyi kabul ettiğim için bile son derece minnettar hisseden bir kadından böylesine dobra bir yanıt geleceğini 40 yıl düşünsem tahmin etmezdim. Şey, diye geveledim. Ben biraz şaşırdım. Buna ne demem gerektiğini bilemiyorum. Doğru dürüst düşünemiyordum. Düşüncelerimi toparlamak için biraz duraksadım. Özellikle de planladığı büyük seyahat için nasıl para biriktirdiğini, buraya bile otobüste geldiğini ve her kuruşu hesapladığını düşününce seans ücretimden dolayı büyük bir utanç duyuyordum. Bu tür durumlarda kişisel mantrama başvururum. Doğruyu söyle, doğruyu söyle, doğruyu söyle. En azından hastama yardımcı olacağını düşündüğüm müddetçe. Kısa bir süre içinde kendimi toparladım. Pekala Ali. Bana söylediğin bu şeyin beni rahatsız ettiği ortada ama öncelikle bilmeni isterim ki, ve bunu tüm içtenliğimle söylüyorum, bu cesareti göstermen beni çok mutlu etti. Bu kadar afallamamın nedeni kendi içimdeki ikilemlerden birine parmak basmandı. Refleks olarak vermek istediğim tepki, kendimi savunmak ve sana tüm San Francisco psikiyatrlarının ücreti neyse benimki de o demekti ama senin bunu kastetmediğini biliyordum. Bu ücret gerçekten de yüksek ve yaptığın çıkarımda isabetli. Bu paraya ihtiyacım yok. Dolayısıyla burada aslında beni paraya dair karmaşık duygularımla yüzleştirdin. Şu an bunu derinlemesine çalışmam mümkün değil ama emin olduğum bir şey var. Sana bir teklifte bulunmak istiyorum. Seans ücretini yarıya indirebilirim. Bu senin için uygun mu? Bunu karşılayabilir misin? Şaşkınlığı yüzünden okunan Eli, başını teşekkür eder gibi salladı ve çabucak konuyu değiştirdi. Günlük rutininden, kısıtlı zamanını anılarını yazmak ya da bir blog açmak gibi elle tutulur şeylerle değerlendirmek zorunda hissetmesinin üstünde yarattığı baskıdan bahsetti. Eğer terapiye devam ederse tüm bunların üstünde çalışılması gereken konular olduğuna katılıyordum ama ücret meselesinden biraz fazla hızlı uzaklaştığını düşünüyordum. Olan bitene geri dönüp duygularımızı gözden geçirmeyi önermeyi bir an için düşünsem de sonra kendi kendime yavaşla dedim. Ondan çok şey bekliyorsun. Bu daha ilk seans. Eli koltuklarımızın arasındaki sehpanın üzerinde duran saate baktı. Süremiz dolmak üzereydi. Bana alelacele iltifatlarda bulundu. Sizinle konuşmak güzeldi. Gerçekten de dinliyorsunuz. Beni duyduğunuzu hissediyorum. Yanınızda rahat hissediyorum. Bugün seni rahatlatacak ne yaptığımı söyleyebilir misin? Eli birkaç saniye duraksadı. Gözlerini tavana dikti ve sonra bir cesur yanıt daha verdi. Belki de yaşınızla ilgilidir. Ölme meselesini yaşlılarla daha rahat konuşabiliyorum. Belki yaşlı insanların kendi ölümlerinin üzerine düşünmüş olduğunu hissetmemdendir. Güya iltifat olan bu sözler kafamı karıştırmıştı. Onun ölümünden bahsetmemiz normaldi ama konu ne ara benim ölümüme gelmişti? Duygularımı onunla paylaşmaya karar verdim. Ne de olsa daha kendim dürüst olmazken ondan bunu beklemek olmazdı. Sözcüklerimi dikkatle seçmeye çalıştım. Söylemeye çalıştığın şeyi anlayabiliyorum Eli ve tamamen haklısın. Ben sahiden de epey yaşlıyım ve kendi ölümüm üzerine bol bol düşündüm. Ama yine de bu yorum beni biraz rahatsız etti. Nasıl söylesem? Birkaç saniye düşündüm ve devam ettim. Neden biliyor musun? Sanırım yaşlı bir insan olarak tanımlanmak istemiyorum. Evet evet, bu olsa gerek. Bu da senin daha önce söylediğin bir şeye paralel düşüyor. Bu noktada bir kanser hastası olarak tanımlanmak istemediğini söylediğinde ne hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum. Seans bitince ikinci bir görüşme yapıp yapamayacağımızı sordu. San Francisco'da olduğum cuma günleri Eli'ye uymuyordu çünkü cumaları kemoterapisi oluyordu. Kendisine uyan bir ulaşım yolu olmadığı için 50 kilometre ötedeki Palo Alto ofisime de gelemiyordu. Ona San Francisco'da başka bir terapist önerdiysem de kabul etmedi. Bu seanstan çok şey aldım. Canlandığımı, hayatla yeniden tanıştığımı hissediyorum. E-postamda yalnızca bir veya iki görüşme istemiştim ama şimdi durdu, derin bir nefes aldı, düşüncelerini toparladı ve bana döndü. Şimdi sizden büyük bir şey isteyeceğim. Sizi zor durumda bırakmak istemiyorum. Bunu isteseniz de yapamamanızın veya yapmak istememenizin olası olduğunu biliyorum. Programlarımızın pek uyuşmadığının ve her hafta görüşemeyebileceğimizin farkındayım. Derin bir nefes daha aldı. Acaba ben ölene kadar benimle görüşmeyi kabul eder misiniz? Ben ölene kadar benimle görüşmeyi kabul eder misiniz? Bu nasıl bir soru? Bunu böyle cesurca soranı ilk kez görüyordum. Bu davet beni gururlandırmıştı. Hemen kabul ettim. İkinci seansımıza Eli bir yığın eski aile fotoğrafıyla geldi. Bana ailesiyle ilgili gerekli bilgileri vermeyi planlamıştı. Uzak geçmişlerde dolanmanın bizim için pek karlı olmayacağından emindim. Acaba Eli beni memnun edebilmek için kapsamlı bir aile öyküsü sunması gerektiğini mi sanmıştı? Bunu ona sormanın nazik bir yolunu ararken kız ve erkek kardeşlerine duyduğu derin sevgiden bahsetmeye başladı. Gözleri buğulandı. Ona bu gözyaşlarını sorduğumda hıçkırıklara boğuldu ve onları bir daha göremeyecek olmanın canına ne kadar yaktığını anlattı. Sonra kendini topladı ve bağlanmazsan acı çekmezsin diyen Budistler haklıymış sanırım dedi. Ona yardımcı olacak bir şey söyleme telaşıyla sevgi ve bağlanma arasında bir ayrıma gitmeye çalıştım fakat beceremedim. Konuyu hiçbir yere bağlayamadım. Sonra aile ilişkilerindeki zenginliğe ve doyuma dair bir şeyler söyledim. Bana nazikçe Ona bu tür hatırlatmalar yapmamın gereksiz olduğunu, çünkü sevgi dolu ailesinin zaten kıymetini bildiğini ve ölürken onlara ihtiyacı olduğu ortada, kardeşlerinin orada olacağından emin olmanın onu rahatlattığını söyledi. Bu olay akışı bana psikoterapinin pek çok hastadan defalarca öğrendiğim bir aksiyomunu anımsattı. Hastama sunabileceğim en değerli şey varlığım. Sadece yanında ol, diye düşündüm. Akıllıca bir şeyler söyleme çabasını bir kenara bırak. Fark yaratacak bomba gibi bir yorum aramaktan vazgeç. Senin yegane görevin tüm varlığınla burada olmak. Seanstan ihtiyacı olan her ne varsa alacaktır zaten. Bir süre sonra Eli ona biraz para getirecek bir iş bulma arzusundan bahsetmeye başladı. Hayatının detaylarını anlattıkça ekonomik durumunun gerçekten de sınırda olduğunu iyice fark ettim. San Francisco'nun en ucuz mülklerinden birinde tek odalı bir ev kiralamıştı. Çok kısıtlı bir bütçeyle yaşıyor ve benim tepedeki ofisime gelmek için taksiye binmeyi bile lüks görerek reddediyordu. Yarı yarıya düşürdüğüm seans ücretimin bile ona ciddi bir yük teşkil ettiğini ve iple çektiği seyahatini tehlikeye attığını anladım. O seyahate çıkmasını ben de istiyordum. Onu ücretsiz görürsem bunun gerçekleşme ihtimalinin artacağını biliyordum ama gururu bu seçeneği kabul etmesine el vermez gibi geliyordu. Derken aklıma Ellie'yi rahatlatabileceğini düşündüğüm bir fikir geldi. 40 yıl önce aynı Ellie gibi bir yazar olan ve tedaviyi karşılayacak maddi gücü olmayan oldukça utangaç bir hastam olmuştu. Ona deneysel bir terapi formatını önermiştim. Ücret yerine her seansın bir özetini yazacaktı. Ben de aynısını yapacaktım ve birkaç haftada bir birbirimizin özetlerini okuyacaktık. Bu egzersizi ikimiz için de öğretici bir deneyim olarak düşünmüştüm. O, ilişkimiz hakkında daha dürüst yorumlar yapmayı öğrenecekti. Ben ise bir yazar olarak daha da özgürleşecektim. Ne var ki ortaya çıkan özetlerin öğrenci terapistlerin eğitimi için oldukça değerli olduğunu fark ettim ve onları art arda dizerek kitaplaştırdım. Her gün biraz daha yakın. Eli'ye bu projeden bahsettim ve bu deneyi tekrarlamayı teklif ettim. Bu uzun süreli bir terapi olmayacağı için ikimizin de her seansın özetini yazıp bir sonraki görüşmeden önce birbirimize e-postayla göndermemizi önerdim. Bu fikir Eli'nin çok hoşuna gitti ve hemen başlamaya karar verdik. İlk özetinde Eli, başkalarına hastalığından bahsetmekle ilgili sorunlardan bahsetmişti. Irv'le konuşmak çok rahatlatıcı çünkü o da kendi ölümüyle ilgili meselelerle yüzleşmiş. Genellikle başkalarına kanserimden bahsetmek çok zor oluyor. Beni rahatsız eden şeyler yapıyorlar. İnsanların çoğu fazla özenli davranmaya başlıyor. Senin için ne yapsalar azmış gibi hissediyorlar. Mesela bana sürekli "Seni arabasıyla buraya getirebilecek kimse yok mu?" diye sorup duran bir hemşire var. Bazı insanlar ise fazla meraklı. Kanser olmakla ilgili meraklarını gidermek için seni sapık gibi izliyorlar. Bundan da hoşlanmıyorum ve onlara bazen "Git kendine bir ölümcül hastalık bul." demek istiyorum. Bir sonraki seansımızda cesaretine hayran olduğumu söyleme hatasına düştüm ve bu yorumum elinin bir sonraki özetinde nükteli bir yanıt olarak geri döndü. Pek çok insan saygı gösterme eğiliminde oluyor ve "çok cesursun" diye bas bas bağırıyorlar. Irv de bu tuzağa düştü. Sonuçta kanser olmanın nesi cesaret gerektiriyor ki? Bu hastalığa bir defa yakalandıktan sonra insanın başka seçeneği kalıyor mu? Ama en kötüsü... Neyse ki Irv en azından şimdilik bunu yapmıyor. Hastanın kansere karşı verdiği ve genelde yenilgiyle sonuçlanan cesur mücadelesinden bahsedilmesi, falanca kişinin kansere karşı verdiği cesur mücadeleyi kaybettiğini söyleyen ne çok ölüm ilanı var. Bunlardan nefret ediyorum. Eğer biri benim ölüm ilanıma böyle bir şey yazmaya kalkarsa geri döner ve onu gebertirim. Kısa bir süre sonra elinin sağlığı hızla kötüleşmeye başladı. Kemoterapi artık işe yaramıyordu. Yorgun düştü ve ciddi oranda zayıfladı. Karnında biriken sıvıdan dolayı defalarca hastaneye yatması gerekti. Elinin seyahat planının gerçekleşemeyeceği artık kesindi. İkimiz de bir daha bundan bahsetmedik. Seans arkası özetlerimizin bir kitaba dönüşmeyeceği de belliydi. Yalnızca 6 seans daha görüşebildik. Özetlerimiz doğallıktan yoksun ve yavandı. Onun özetlerinde hala biraz parıltı olsa da yorgunluğu hissediliyordu ve onu ücretsiz gördüğüm için duyduğu minnete dair ifadeler ağırlıktaydı. Benim özetlerim ise tedbirli ve yüzeyseldi çünkü elinin enerjisinin etkileşim kurmaya yetmeyecek kadar düşük olduğu aşikardı. Açıkça ölüyordu. Ve ben ilişkimizin detaylarına ilişkin yorumlar yapmanın uygunsuz kaçacağını hissediyordum. Böylelikle birbirimizi kaçırdık ve başlangıçta hedeflediğim otantik ilişkiyi deneyimleme fırsatımız olmadı. Ayrıca bu süreçte bir de Spinoza Problemi adlı romanımı tamamlamakla uğraşıyordum. Çok önceden planladığım üzere tamamen kitaba odaklanabilmek için bir aylık bir izne ayrılmıştım. Kafamdaki her şeyi bir kenara itip, son sayfalardan başka bir şey düşünemez hale geldiğim bir dönemde Eli'den yemeği içmeyi kestiğini haber veren e-posta geldi. Hem şok oldum, hem de suçlu hissettim. Şok oldum çünkü her ne kadar ölümcül bir hastalığı olduğunu bilsem de tüm enerjimi yazmaya ayırabilmek için ölüme bu kadar yakın olduğu bilgisini geçici olarak rafa kaldırmıştım. Ve suçlu hissettim. Çünkü istesem daha fazla yanında olabileceğimi biliyordum. Ofise gelemeyecek kadar kötü olduğunda evini ziyaret edebilirdim. Gerek seanslarda, gerekse ona gönderdiğim özetlerde onu ilişkiye daha fazla çekebilirdim. Neden daha sağlam bir bağ kuramamıştık? Bu soruya ilk yanıtım elinin derin ilişkiler kurma becerisinin olmamasıydı. Ne de olsa hiç evlenmemişti veya bir partnerle uzun soluklu ciddi bir ilişkisi olmamıştı. Ama bu yanıt beni tatmin etmedi. Meselenin bundan ibaret olmadığını biliyordum. Her nedense kendimi geri tutmuştum. E-postası beni gerçekten sarstı. Bir süreliğine romanımı askıya alıp, tüm yazışmalarımızı ve özetlerimizi titizlikle baştan okuyarak kendimi Eli'ye adamaya karar verdim. Bu deneyim pek çok şeyi fark etmemi sağladı. Eli'nin cümlelerinin pek çoğunda büyük bir güç ve bilgelik vardı. E-postalarının tarihlerini tekrar tekrar kontrol ettim. Bu mesajları daha önce gerçekten okumuş muydum? Nasıl olabilirdi bu? Bu çarpıcı sözcükler neden sanki ilk kez görmüşüm gibi yabancı duruyordu? Romanımı bir kenara bıraktım ve Eli'nin anısına onun en bilge ve güçlü sözcüklerini bir araya getirmeye karar verdim. Eli'yi arayıp ona bu isteğimden bahsettim ve iznini aldım. Memnuniyetle karşıladı ancak bir isteği vardı. Onun gerçek ismini kullanacaktım, takma bir isim değil. Eli'nin özetlerine dalınca benimle kurduğu bağın ne kadar derin olduğuna dair sık sık yazmış olduğunu görmek beni şaşırttı. Benimle başka hiç kimseyle olmadığı kadar rahat konuşabildiğinden defalarca bahsetmişti. Mesela dördüncü özetindeki şu sözler. Ölüm fikrine uzak olan insanlara durumumu açıklamak zorunda kalmaktan nefret ediyorum. Öl beni rahatlatıyor. Benimle karanlığa girmekten korkmuyor. Başkalarıyla bu şekilde konuşamıyorum. Kanserin tedavisi olmayan bir rahatsızlık olduğunu onlara izah etmek çok ama çok zor oluyor. Kemoterapi ne kadar devam edecek diye soruyorlar örneğin ki bu beni üzen bir soru. Anlamıyorlar mı? Hastalığımın iyileşmeyeceğini basmıyor mu kafaları? Doğrudan gözlerimin içine bakabilecek insanlara ihtiyacım var. Ör bu konuda başarılı. Gözlerini kaçırmıyor. Bu ve benzer yorumlar doğrultusunda anladım ki her ne kadar onunla bağ kuramadığımı hissetmiş olsam da ona karanlıkta eşlik etmeye hevesli olmam ve ölümünden bahsettiğinde irkilmemem ona bir şeyler kazandırmıştı. Okudukça bunu nasıl başardığımı iyiden iyiye merak ettim. Bisiklet sürerken zihnim iyi çalıştığı için Kuzey Kauai sahili boyunca pedal çevirerek bu soruyu düşündüm. Ona yardımcı olabilmemin arkasındaki nedenin kendi ölüm korkumu tamamen yenmiş olmam olmadığı kesindi. Bu konuda gidecek yolum vardı, hem de çok uzun bir yol. 40 yıl önce tedavisi olmayan kanser hastalarıyla ilk kez çalışmaya başladığımda yoğun ölüm kaygısı nöbetleri yaşamış ve sık sık kabuslar görür olmuştum. O dönemde kendimi rahatlatmama yardım edecek bir şeyler ararken psikiyatri ihtisasım boyunca devam ettiğim 700 saatlik bireysel psikanalizimi gözden geçirdim ve fark ettim ki bu 700 saatin birinde bile ölüm konusu gündeme gelmemişti. İnanılmaz. Hayattaki en büyük korkum olan bu konu bir kez olsun yüzeye çıkmamıştı. Böylesine uzun bir kişisel analiz boyunca hiç bahsi geçmemişti. Belki de o dönem 70'li yaşlarının sonlarında olan analistim kendi ölüm kaygılarından kaçınmaya çalışıyordu. Ölümcül bir hastalığı olan kişilerle çalışacaksam önce kendi ölüm korkumu halletmem gerektiğini anladım. Bu doğrultuda yazılarında varoluşsal kaygılara incelikli bir hassasiyetle yaklaşan psikolog Rollo May ile yeniden terapiye başladım. Onunla terapi sürecimin tam olarak nasıl yardımı dokunduğunu söylemem güç. Ama çalışmamız boyunca ölümün meselesiyle tekrar tekrar cebelleştim. Rollo benden yaşça büyüktü. Seanslarımıza şimdi dönüp baktığımda onun kaygılarını arttırdığımı açıkça görebiliyorum. Ama hakkını vermek gerek. Hiç geri adım atmadı ve beni ısrarla daha da derinleşmeye zorladı. Belki de farkı yaratan da buydu. Kapalı kapıları açıp varoluşsal durumumun her parçasını nazik ve hassas bir rehber eşliğinde kucaklamak. Yavaş yavaş, aylar süren bir zaman dilimi içerisinde ölüm kaygım azaldı ve ölümcül hastalığı olan kişilerle daha rahat çalışabilmeye başladım. Elinin yanında da böyle sağlam durabilmemi sağlayan bu deneyimlerimdir. Şüphesiz o da benim dürüstlüğümü takdir ediyordu. İnkar onun düşmanıydı ve her türlü inkara tahammülü olmadığını açıkça dile getiriyordu. Yazdığı özetlerden birinde bunu görmek mümkün. Diğer insanlar, kanser olanlar bile 30 yıl yaşayacaksın diyorlar bana. Kendilerine de bundan dolayı ölmeyeceğim diyorlar. Hatta destek grubumdaki Nancy bile o kadar bilge ve ileri görüşlü bir kadın olmasına rağmen, dün bana gönderdiği e-postada elimizden gelen tek şey daha iyi tedaviler geliştirilene kadar hayatta kalmayı ümit etmek diye yazmış. Ama ben bunları duymak istemiyorum. Bu güvenlik ağının ortasında koca bir delik var. İster uzun yaşayacak olayım, ister kısa, şu an hayattayım. İnsanın hayatta uzun yaşamaktan başka umutlarının da olabileceğini görmek istiyorum. Ölüm veya acı çekme fikrine sırt çevirmek gerekmediğini ama bunlara uzun uzun vakit ve alan ayırmanın da lüzumu olmadığını bilmek istiyorum. Hayatın geçici olduğu bilgisine kendimi alıştırmak istiyorum. Sonra da bu bilginin ışığında veya gölgesinde nasıl yaşamam gerektiğini öğrenmek istiyorum. Şu an nasıl yaşanacağını. Kanser hakkında şunu öğrendim. Size ölümcül bir hastalığı gösterir ve sonra sizi dünyaya, yaşamınıza, onun artık hiç olmadığı kadar çok hissettiğin hazlarına ve tadına geri tükürür. Size hem bir şey verildiğini hem de sizden bir şey alındığını anlarsınız. Hem bir şey verildiğini hem de bir şey alındığını sözüyle elinin ne kastettiğini çok iyi anlıyordum. Bu bir yandan basit, bir yandan ise oldukça karmaşık bir düşünceydi. Yavaş hazmedilmesi gereken bir düşünce, verilen yaşamaya dair yeni bir bakış açısıydı. Alınan ise sınırsız hayat yanılsaması ve bizi doğanın kanunundan ayrı tutan özel bir şey olduğu inancıydı. Eli, inkardan arındırılmış düşüncelerle dolu bir cephanelik yardımıyla ölümle göğüs göğüse çarpıştı. Bu düşünceler öyle etkiliydi ki onları kanser ilaçlarına benzetiyordu. Şu an yaşıyorum ve önemli olan bu. Hayat geçici, her zaman, herkes için. Benim işim, bedenimle barışmak, onu her şeyiyle sevmek. Böylelikle temelim sabit olduğunda elimi güçlü ve cömert bir biçimde uzatabilirim. Bu düşüncelerin her birinin kendi yaşam döngüsü vardı. Şöyle açıklıyor Daly. Her biri bir süre sonra işe yaramamaya başlıyor, gücünü kaybediyor. Düşünceler de tıpkı kanser ilaçları gibi. Tek istisna, düşüncelerin daha dayanıklı olması. Yıpranıyorlar. Bir süre dinlenmek için kenara çekiliyorlar ama sonra güçlerini toplamış bir halde geri dönüyorlar. Bir yandan da daha iyi ve güçlü düşünceler gelmeye devam ediyor. Özellikle de hastalığının ilk dönemlerinde elinin yaşayan, sağlıklı insanlara karşı sık sık yüzeye çıkan yoğun bir hasedi oluyordu. Bu kötücül duyguların kendi zihnine ve bedenine zarar verdiğinin farkındaydı ve onların üstesinden gelmek için tüm gücüyle uğraşıyordu. Artık haset yok, bitti. Hatta artık cömert bile hissediyorum. Belki arkadaşlarım ve kardeşlerim için ölüme öncülük edebilirim. kulağa tuhaf veya gereğinden fazla iyimser geliyor olabilir ama bu bana iyi gelen ve diğerleri gibi etkisini yitirmeyen bir düşünce. Ölüme öncülük etmek. Ne kadar sıra dışı bir tabir. Bu beni 40 yıl geriye terapist olarak yaptığım çalışmalarda bu düşünceyle ilk kez karşılaştığım zamana götürdü. İlk kanserli hasta grubumdaki bir kadını rahatlatmak için haftalar boyunca ter dökmüştüm. Adını hatırlamıyorum ama o umutsuz yüzündeki derin çizgiler ve mahzun gözler hala gözümün önünde. Bir gün gruba adeta ışık saçarak capcanlı bir tavırla geldiğinde hepimiz hayret etmiştik. "Bu hafta büyük kararlar verdim," diye açıklamıştı. "Çocuklarıma örnek teşkil edeceğim. Nasıl ölüneceği konusunda." Sahiden de öldüğü güne kadar hem çocukları için hem de grup üyeleri başta olmak üzere kendisiyle teması olan herkes için bir asalet timsali olmuştu. Nasıl ölüneceğine örnek teşkil etme fikri, kişinin yaşamının anlamını son ana kadar yitirmemesini sağlıyor. Geçen yıllar içerisinde bu anlayışı pek çok hastama aktarmıştım ama elinin güçlü dili ölüme öncülük etmek etkisini iyice katlıyordu. Nietzsche'nin de dediği gibi, nedeni olan nasıla katlanır? Benzer yorumları ölümcül hastalığı olan diğer hastalarımdan da pek çok kez duyduğum için Eli hastalığının olumlu etkilerinden bahsettiğinde şaşırmamıştım. Ama yine de Eli'nin sözleri alışılmadık oranda tesirliydi. Ailem ve arkadaşlarım için nadir bulunan bir eşya gibiyim. Ben de kendimi özel hissediyorum. Zamanım daha değerliymiş gibi geliyor. Önemli olduğumu düşünüyorum. Üstümde bir ağırbaşlılık, özgüven var. Sanırım kanserden öncesine kıyasla ölmekten daha bile az korkuyorum ama üstüne daha fazla düşünüyorum. Yaşlanmakla ilgili endişelerim yok. Ne yapmakta olduğum veya olmadığım konusunda kendimi paralamıyorum. Keyfime bakmaya hakkım olduğunu hissetmenin de ötesinde buna mecburmuşum gibi geliyor. Kanserle ilgili bir internet sitesinde karşıma çıkan şu tavsiyeye bayıldım. Her sandviçin tadını çıkar. Tüm bu süreçte Eli o tuhaf mizah anlayışından da ödün vermemişti. Çıtayı yükseltmek üzerine. Hayatım boyunca insanların bana ne kadar iyi göründüğümü bu kadar sık söylediği başka bir dönem hatırlamıyorum. Elbette bu sözün arkasında parantez içinde kanser olmana rağmen eklentisi var ama ne fark eder, böyle de kabul. Kendime biraz müsamaha gösteriyorum, sırtımı sıvazlıyorum ve kanser olmama rağmen şu satıcıya ne kadar kibar davrandım. Kanser olmama rağmen çok neşeli bir insan değil miyim diyorum. Bugün ve hatta bu hafta pek bir iş yapmadım ama ne yaparsın, kanserim sonuçta. Güzel bir şey ama şımarmaya başladım. Çıtayı yükseltme vakti geldi. Eli'nin ölmekle ilgili sözleri insanı hemen yakalıyordu. Her birini defalarca okudum. Bunları daha önce de okumuş olmama rağmen neden hatırlamadığımı tekrar tekrar düşündüm. Çocuklukta ölüm düşünceleri. Tutturdu mu tutturan bir çocuk olduğum için bir gün 4 veya 5 yaşlarımdayken annemi ölümle ilgili sorularımla sık boğaz ettim. Bana cennetten bahsetti ama merakım tatmin olmadı. Gökyüzüne baktığımda gökyüzünden başka bir şey göremedim. Koşarak babamın köşeye dayalı büyük deri koltuğunun arkasına saklandım. Sonsuza kadar burada kalacaktım. Ölüm burada beni bulamazdı. Budistler ölümü sol omzunuzda taşıyarak yaşamanızı önerirler. Ben ise bazen her iki omzumda birden taşıdığımı ve hatta bedenimin içine sızdığını hissediyorum. Elbette, aslında başından beri oradaymış. Hayır, bu cümleler unutulmayacak kadar güçlüydü. Onları unutmamıştım. İşin aslı, ilk başta zihnimin içine gerçekten girmelerine izin vermemiştim. İnkarımın gücü karşısında hayrete düştüm. Kendi inkarımın. Şimdi Eli'nin sözcüklerini tekrar okuyordum ama bu defa hem gözlerim hem de kalbim sonuna kadar açıktı. Bu defa Eli'nin sözcüklerinin gücü nefesimi kesiyordu. Benim işim bedenimi her şeyiyle sevmek. Tamamını, olduğu gibi. Yaşlanan, fani, zahmetli, çöküşteki, mucizelerle dolu, çetrefilli, nefes alan, lanetli, kanserli, sıcacık, incitici, güvenilmez, çalışkan, kusurlu, güzel, korkunç, yaşayan, mücadele eden, kırılgan, Korkmuş, korkutucu, yaşayan, ölen, yaşayan, nefes alan, geçici, harikulade, esrarengiz, müteessir, ölümcül bir hastalığı olan o atomların evrende bir araya gelmiş hali. Bu zaman diliminde ben dediğim o şey. Bu beden hata yapmaya başladı. Korkunç ve tehlikeli tümörler besliyor. Onları yok edemiyor, ortadan kaldıramıyor. Yegane amacını, hayatta kalmayı başaramıyor artık. Kanserin yayıldığını öğrendikten sonra ise şunları yazmıştı. Aynaya baktım. Karşımda bir insan yüzü vardı. Kırılgan, yaşayan, sevilen, geçici bir yüz. Cildimi yakından inceleyerek siyah nokta aramadım. Kalküllerimin kabarıklığıyla da uğraşmadım. Görünümüme dair hiçbir şey düşünmedim. Dümdüz aynaya baktım. Karşımda bana bakan gözlere diktim gözlerimi ve kendi kendime ah zavallım, zavallı çocuk diye düşündüm. Sanırım ilk defa yüzümü bu şekilde gördüm, bütünüyle. Bu satırları okuduktan sonra gözümden yaşlar süzülmeye başladı. Elinin aynaya bakıp kendisine ah zavallım, zavallı çocuk dediğini hayal etmek kalbime dokundu. Bir yandan da kendimle ilgili korkularım alevlendi. Ölüm kaygısı asla tam anlamıyla yok olmaz. Özellikle de benim gibi bilinç dışını dürtmeye devam edenler için geçerlidir bu. Kendim üzerimden bu kadar çalıştıktan sonra bile, arada bir sabaha karşı 3'te uyanıp kendi ölümcül hastalık tanımı aldığımı, ölüm döşeğinde uzandığım veya eşimin yasını tuttuğum sahneleri zihnimde tekrar tekrar oynatıyorum. Oysa Eli benim tamamen orada olduğumu, onunla o karanlık yerlere girmeye istekli olduğumu söylemiş. Haklı olduğunu biliyordum ama bunu nasıl becerdiğimden emin değildim. Özetlerinden birindeki şu satırları yeniden okuduğumda kendi tepkilerime dikkat edince cevabı kısmen de olsa buldum. Hayat geçici, her zaman, herkes için. Ölümü bedenlerimizde taşıyoruz ama bunu hissetmek, belli bir ismi olan belli bir ölümü hissetmek çok daha farklı bir durum. Bu satırları okurken Elinin düşüncelerini anladığımı ve onayladığımı gözlemledim ama sonra, sesi biraz açıp bu sözcüklere daha yakından baktığımda, zihnimin derinliklerinden şöyle bir ses duydum. Evet, evet, iyi hoş diyorsun da Eli, açık konuşmak gerekirse sen ve ben, biz aynı değiliz. Zavallım, sen hastasın, kansersin. Senin için üzülüyorum ve sana elimden gelen yardımı yapacağım ama ben sağlıklıyım, kanser değilim. Yaşıyorum, tehlikeden uzağım. Eli, akıllı da bir kadındı. Nasıl olmuştu da kendini gerçekten yakın hissedebildiği tek insanın ben olduğumu tekrar tekrar söyleyebilmişti. Onun gözlerine hiç irkilmeden bakabildiğimden, onu ve bana söylediği her şeyi tutabildiğimden bahsetmişti. Ne muamma ama. Elinin mesajlarının arasında dolandıkça durumu yavaş yavaş çözmeye başladım. Eli'ye gerçekten yakınlaşmıştım ama o kadar da değil. Tehlikeli oranda değildi bu yakınlaşma. Onu yakınlık kuramamakla itham ederek hata etmiştim. Sorun onda değildi. Aslında Elinin muazzam bir yakınlık kurma kapasitesi vardı. Sorun bendim. Kendimi koruyordum. Yaptıklarımdan memnun muyum? Elbette hayır. Ama belki de bu inkar sayesinde çalışmayı yürütebilmiştim. Artık inanıyorum ki ölümcül hastalarla çalışan herkes bu çelişkileri yaşamak zorunda. Kendimiz üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Hastayla bağı koparmamak için kendimizi ikna etmeliyiz ama kendimize çok da fazla yüklenmemeliyiz. Sonuçta biz de insanız. Şimdi dönüp baktığımda Eli ile geçen günlerin pişmanlıklarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Eli adına pişmanlıklarım var. Arzu ettiği gibi cesurca yaşayamadı, genç yaşta öldü. O büyük seyahat planını gerçekleştiremedi. Kendi adıma da pişmanlıklarım var. Meğer görüşmelerimizde kandırılan Eli değilmiş, benmişim. Harika bir ruhu olan bir kadınla çok daha derin bir ilişki kurma fırsatını kaçırmışım. 10. ayrımın sonu, sayfa 167.